Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz bize mail yoluyla yazmış. Elbisede resim bulunması namaza mani olur mu? Büyüklüğü, küçüklüğü, arkada veya önde olması fark eder mi? Genel olarak yazılı, resimli kıyafetleri giymenin namaz esnasında hükmü nedir?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Namaz en önemli ibadetimiz. Bunu her defasında namazla ilgili soru sorduğunuzda söylüyoruz. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz namaz dinin omurgasıdır diyor. Dinin temel direğidir diyor. Dolayısıyla namaz Müslümanla Müslüman olmayan arasındaki en önemli fark olarak görülüyor. Bu yönüyle namaz hususunda hassasiyet göstermemiz önemli. Kardeşimiz de bu hassasiyetin bir uzantısı olarak namazda, özellikle de cemaatle namaz kılındığında bazı kardeşlerimizin üzerindeki elbiselerin, tişörtlerin, gömleklerin her neyse arkasında, önünde bir takım yazılar bulunuyor, resimler bulunuyor. Bu resimler bizim namazımıza bir tehlike getirir mi? Öncelikli olarak bu resmi vücudunda üstünde taşıyan kimsenin namazına bir tehlike gelir mi? Veya işte cemaatin namazına bir tehlike gelir mi? Bu konuyu soruyor. Bu konuya cevap verirken olayı şöyle değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Öncelikli olarak biz namazın 12 farzı olduğunu biliyoruz. Çocukluktan beri sıbyan mekteplerinde, yani yaz kurslarında bize öğretilen namazın 12 farzı var. 6'sı içinden, 6'sı dışından. İçinden olanlara rükün diyoruz. Dışından olanlara şart diyoruz. Namazın şartlarına baktığımızda namazın 6 tane şartı var. Abdestimiz yoksa abdest alacağız. Hadesten taharet diyoruz buna. 1. Necasetten taharet. Yani namaz kıldığımız yerde, üzerimizde ve elbisemizde dinimizin pis, necis saydığı şeylerin bulunmaması. Necasetten taharet. 2. Üçüncüsü setre avret dediğimiz avret mahallinin örtülmesi. Nedir avret mahalli? Görülmesi, gösterilmesi, efendim yabancılar tarafından görülmesi, uygun olmayan, haram olan vücudumuzun mahrem bölgeleridir. Erkekler için bu diz kapağıyla göbek altı arasıdır. Efendim, kadınlar için bütün bedendir. Yüz ve eller hariç, bazı görüşlere göre ayağın üst tarafı hariç denilmiş. Mamafi, bu setre avret sadece erkekler için göbek altı ile diz kapağı arasında olmuyor. Bütün bedeni nihayetinde erkekler de örtmüş oluyorlar. Çünkü Allah'ın huzuruna durmak anlamına geldiği için namaz, öyle kısa şortla veya ne bileyim kolsuz, baş açık vesaire, bunlar bizim örfümüzde namaz adabına uygun olmayan şeyler olduğundan dolayı pek hoş karşılanmamış. Üçüncü olarak da setre avreti saydık. Dördüncüsü istikbali kıbledir. Yani bir kimsenin kıbleye dönerek namazı kılması lazım gelir. Kıbleye dönmeden namaz kılması mümkün değildir. İmkan varsa kıbleye dönecek. Beşincisi vaktin girmiş olmasıdır. Altıncısı da niyet etmektir. Bunların içerisine baktığınızda elbisenin üzerinde resim veya yazı meselesi setre avretle ilgili olarak karşımıza belki çıkabilir. Setre avret dediğimiz, yani elbise giymesi, bu elbisenin mahiyetiyle ilgili kitaplarımız bize şunu söylüyorlar. Birincisi avret mahalli dediğimiz, yani başkalarının görmesi, bakması yasak olan mahrem bölgelerimizin örtülmesi gerekiyor. Bu örtünün de mahiyetiyle ilgili yine kitaplarımız, alimlerimiz bize diyorlar ki bu örtü vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde olmalı. Yani vücudu saran, çorap gibi efendim çevreleyen bir mahiyette olmayacak, bol olacak, vücut hatlarını belli etmeyecek, şeffaf olup da vücudun içini teşhir etmeyecek, dışarıdan bakıldığında vücut görünmeyecek şekilde, vücut hatları belirgin olmayacak şekilde, efendim elbette baktığınızda ayak mı el mi elbiseden anlaşılır ama bunu vücudun ana hatlarını belli etmenin ötesinde detaylarını, teferruatını ortaya çıkartacak bir darlıkta olmaması lazım gelir. Tabii bizim bu kitaplarımızın yazıldığı dönemde elbiselerin üzerine resim meselesi çok yoğun olarak görülmüyordu. Yine o dönemde de bir takım resimlerin efendim kullanılan eşyalar üzerinde, minderde, yastıkta vesairede elle, üzerine iplikle yapılmak suretiyle işlendiğini, nakışla işlendiğini biliyoruz. Bu noktada da bir Müslümanın resime bakış açısı gündeme geliyor. Biz canlı olabilecek resim yapmayı, İslam dininde tevhid inancıyla bağdaşmayan bir eylem olarak biliyoruz. Niye? Çünkü yaratmak Allah'a mahsustur. Fotoğraf yapma veya heykel yapma meselesi Allah'ın yaratıcılığına bir nazire olma veya bunları tapınmaya bir vesile edinme şeklinde anlaşılmış. Bundan dolayı Müslümanlar resimle meşgul olmamışlar, efendim heykelcilikle meşgul olmamışlar. Onun yerine hat sanatıyla meşgul olmuşlar. Şimdi bu yönüyle hat sanatı gibi masum olan, hatta güzel olan, tasvip edilen bir meselede dahi caminin duvarlarına bu hat yazılarının yazılıp yazılmaması meselesi gündeme gelmiş, tartışılmış. Caminin mihrap tarafında, yani kıble tarafında bir takım duvar yazılarının süslemelerinin bulunması namaz kılanların dikkatini dağıtacağı, onların dikkatini başka taraflara çekeceği münasebetiyle hoş görülmemiş. Çünkü namazda asıl olan Allah'ın huzurunda olduğunu düşünerek insanın zihninde, gözünde, kulağında Allah'tan başka bir şeyin olmaması lazım gelir. Bu tür yazıların bulunması ister üstümüzde olsun, isterse önümüzde bir Müslümanın üstünde olmuş olsun, Müslümanın namazda dikkatini, ilgisini dağıtacağı için hoş karşılanmamış, doğru olmayan yazılardır. Burada muhtevadan bağımsız olarak bunları söylüyorum. Bir de bu yazılar genelde muhteva itibarıyla da bir Müslümanın tasvip edeceği türden yazılar olmuyor. Mesela işte zenginlik için şunu yapmak lazım diye böyle sokak ağzıyla veya bir Müslümana yakışmayacak ifadeler kullanılıyor. Genelde yabancı dilde olduğu için de bizim gençlerimiz bunu bir merak olarak veya ne bileyim piyasada bunlar daha fazla revaçta olduğu için. Çünkü küresel emperyalizm bizim kültürümüzü yozlaştırmak adına bir takım ürünleri piyasaya kasıtlı olarak sürmekte, bir takım filmleri, bir takım dizileri kasıtlı olarak yaptırmakta, etmekte, bir takım rol modeller ortaya çıkartmakta ve onların giydiği şeyler gençlik arasında bir müddet sonra moda olarak taklit edilmekte. Bundan dolayı bir Müslümanın bu hususta dikkatli olması lazım gelir. Ama güzel bir şey ise, işte Kudüs bizim davamız, Kudüs canımız, ruhumuz diye bir tişört yapmış. Bu tişörtü giyebilir mi bir genç? Giymeli. Hatta bunu bir tebliğ vesilesi olarak da görmeli. Ama namazda huşuya engel olabilecek şeyleri biz kendimiz için de başkaları için de olabildiğince azaltmaya gitmeliyiz. Bundan dolayı hatta eğer bizi meşgul ediyorsa efendim seccadedeki motifler veya işte renkler vesaireler, burada da dikkatli olmamız, belki onun yerine sade bir seccade sermemiz veya camilerdeki halı motiflerini sade halı motiflerine çevirmemiz gerekir. Ama bunu bir takıntı haline de getirmemek lazım. İnsan ilk defa gördüğü bir şey karşısında böyle meraklanır eder ama sıradan bir şey haline geldikten sonra bunun artık bir cazibesi, bir çekiciliği, bir dikkat dağıtıcı yönü kalmamış olur. Bundan dolayı ne kendi dikkatimizi ne başkalarının dikkatini dağıtacak bir şekilde camiye ve namaza gelmenin uygun olmadığını söylememiz gerekir. Bu saç şekli veya efendim sakal şekli olarak da karşımıza çıkabilir. Yani bir kimsenin eğer çok farkındalık gösteren bir durumu varsa o mümkün mertebe cemaatte kenarda namaz kılmaya, başkalarının dikkatini üzerine çekmemeye çalışmalı. Çünkü namaz adı üzerinde Cenab-ı Allah'ın huzurunda ayakta, kıyamda durmak anlamına geliyor. Orada huzur-u ilahide bir insan kalbine mukayyet olmalı. Kalbinden her daim zikir ile meşgul olmaya gayret etmeli. Allahu alem.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi başka bir dinleyicimiz şöyle soruyor. Vefat eden bir kişinin kıyafetleri mirasçılara sormadan dağıtılabilir mi?
Şimdi vefat eden bir kişinin kıyafetleri onun terikesine konulur. Yani mal varlığı, arkada bıraktığı mal varlığına dahil edilir. Fakat bu zaman içerisinde şöyle bir noktaya da gelmiş. Eğer insanlar ölmüş olan kimsenin eşyalarını, elbiselerini vesairelerini önemsemiyor, onu zaten atılacak bir eşya olarak görüyor ise, ki bugün günümüzde öyle görüyoruz. Burada
ama bunlar değerli de olabilir hocam.
İşte onu söyleyecektim hocam. Evet. Binaenaleyh eğer böyle yaygın olan kanaat, galibi zan dediğimiz işte 70 yaşında babasının harcı alem giydiği kıyafetler, babası ölmüş, ne yapılacak? Atılacak. Gelmiş bir gariban veya işte değerlendirebileceğini düşündüğü biri gelmiş, ona vermiş. Bu kimseye ya babamın eşyalarını bana sormadan niye verdin türünden. Yani sana sorsam ne değişecekti? Sen ben babamın eşyalarını istiyorum, bunları giyeceğim mi diyecektin veya bunları paraya çevirelim mi diyecektin. Eğer hakikaten bir kıymeti harbiyesi varsa, efendim bir değer ifade ediyorsa, bu eşyalar elbette terikeye konulmalı. İşte mesela benim taktığım saat 50 liralıktır da merhumun taktığı saat 50 bin dolarlık bir saattir. Bu saat önemli bir değerdir. Binaenaleyh ya babamın saatini ben bir fakire verdim diye geçiştirilebilecek bir şey değildir. Ama eğer böyle harcı alem elbiseler ise veya harcı alem kullanılan eşyalar ise bunları bir kavga konusu haline dönüştürmemek lazım gelir. Mamafi değerin küçüğü veya büyüğü olmaz. Bundan dolayı da bu tür meselelerde bir kişi öldüğünde onun varisleri kimlerse o varisler mutlak surette bir araya gelip bir mal bölüşümünü yapmaları gerekir. Hani bizim Anadolu irfanının güzel bir sözü vardır, ölüm hak, miras helaldir diye. Binaenaleyh mirası bir an önce paylaştırmanın yoluna gitmek lazım. Çünkü zaman geçtikçe o paylaştırma zorlaşacaktır. Zaman geçtikçe bir takım sıkıntılar meydana gelecektir. Binaenaleyh şöyle bir şey yapılabilir. Babamın eşyalarını almak isteyen var mı? Almak isteyen varsa aileden biri, mirasçılardan biri veya annemin kimse ölen ona verilir. Yok biz istemiyoruz, bir işte garibana verelim veya uygun birine verelim türünde bir kanaat varsa o zaman öyle uygun birini arayıp bulmak gerekir. Onun haricinde tek taraflı bir irade ile oldu bittiye getirerek de bu tür şeyleri yapmak işte bu tür suallerin sorulmasına sebebiyet verebiliyor. Böyle bir takım tatsızlıkların oluşmasına yol açabiliyor. Bunlara fırsat vermemek gerekir.
Evet, Allah razı olsun. Efendim bir kardeşimiz şöyle yazıyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin duasını diyor. Aynı zamanda ayet olan bu duayı. Her seferinde besmele okurken her seferinde besmele çekmeli miyim? Doğru tertip nasıl olmalı? Ben günlük 100 kez günahlarımın affı niyetiyle okuyorum. Başta bir kez besmele çekip okuyorum. Her seferinde besmele gerekir mi diye soruyor değerli hocam.
Şimdi bu tür şeylerde Allahu alem bir virt olarak, efendim bir tesbih olarak çektiğimiz bu tür zikirler, tesbihatta önce zikir için veya tesbihat için oturduğumuzda Euzü Besmele çekerek işimize başlarız. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Besmele ile başlanmayan her iş ebterdir buyurmaktadır. Ebter ne demek? Bereketsiz demek, sonu getirilemeyen şey demektir. Başlarsın, bırakırsın. Bundan dolayı Müslüman hayır olan işlere başlarken besmele çeker. Çünkü hayır işlerde asıl olan o hayrın devamıdır. Nihayetinde Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiği bir hadisi şerifte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah katında en sevimli amelin az da olsa devamlı olanıdır buyurmuştur. Bundan dolayı amellerde, hayır işlerde devamlılık esastır, sürdürülebilirlik esastır. Kesintiye uğratmadan sonuna kadar devam edebilmek esastır. Bunun da yolu besmele ile bu hayır işlerine başlamaktır, hamdele ile başlamaktır. Binaenaleyh oturduk, tesbihat çekeceğiz. İşte kardeşimiz diyor ki, ben diyor oturuyorum diyor, burada 100 defa La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minazzalimin tesbihini okuyorum diyor. Burada ilk oturmaya başladığında Euzü Besmele'yi, Hamdele'yi, Salvele'yi çekerek bu meclise, bu zikir ortamına başlamış olur. Ondan sonra zikri sürdürür. Bir daha Besmele çekmesine gerek olmaz. Yani bu işi devam ettiği, sürdürdüğü sürece bir besmele ile, bir Euzü Besmele ile, bir hamdele ile, bir salvele ile inşallah meclisini hayırlısıyla bitmiş olur. Sonunda da efendim salatu selamla meclisini bitirmiş olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da salatu selam okumak suretiyle bu zikir, tesbih meclisini hitamına, sonuna erdirmiş olur inşallah.
Evet, teşekkür ederiz. Efendim şimdi başka bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Saç köpüğünde alkol yağı varsa namaz kılarsam kabul olunur mu? Yani alkol yağı geç buharlaşıyor, o yüzden soruyorum. Saygılar hocam diyor.
Şimdi az önce sorduğunuz soruda namazla ilgili teferruatlı bilgi vermiştik. Şöyle ki namazın şartlarından bir tanesi de necasetten taharettir. Yani üzerimizde efendim necasetin bulunmamasıdır. Necaset nedir? Dinimizin pis olduğunu, necis olduğunu bize bildirdiği şeylerdir. Bunların içerisinde alkol var mı meselesi alimlerimiz tarafından tartışılan meselelerden bir tanesidir. Evet, alkolü içmek haramdır ama her içilmesi haram olan şeyin kullanımı veya işte kendisi pis midir, necis midir? Söz gelimi efendim sigara da haramdır veya uyuşturucu madde de haramdır. Bu uyuşturucu maddeleri kullanmak haramdır, içmek haramdır. Ama adamın cebinde bir paket sigara var diye adam cebinde necis pis bir şey taşıyor anlamına gelir mi? Gelmez. Buradan hareketle alimlerimiz diyorlar ki bir şeyin kullanımının haram olması, bir şeyin efendim içilmesinin, yenilmesinin haram olması o şeyin pis olduğu anlamına gelir mi? Hanefiler diyorlar ki bir şeyin kullanımının, yenilmesinin, içilmesinin haram olması onun pis olduğu anlamına gelmez. Efendim az önce verdiğimiz misalde olduğu gibi tütün mesela kullanılması yasaktır. Ama tütünün kendisi necis midir, pis midir? Değildir. Buradan hareketle bir şeyin pis olduğuna dair onun kullanımının, tüketilmesinin, içilmesinin, yenilmesinin haram olmasının yanında pis olduğuna dair ayrıca bir delil olması lazım gelir. Kur'an-ı Kerim mesela pis demesi gerekir. Nitekim mesela bakıyoruz ki şarapla ilgili Cenab-ı Allah o ricstir diyor. Yani pisliğin çok daha ötesinde ağır bir pisliktir diyor. Fectenibu, dolayısıyla uzak durun, kaçının, ondan ayrılın diyor. Buradan hareketle şarabın necis olduğunu biliyoruz. Yani bütün ümmeti Muhammed şarabın necis olduğunu biliyor. Fakat alkol dediğimiz şey şaraptan daha farklı bir şey. Alkol ağızdan alınması efendim uyuşturucu özellik taşıdığı için yasak. Yani çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz uyuşturucu olan her şeyin yasak olduğunu bize beyan ediyor. Hatta bir hadis-i şerifte çoğu uyuşturanın azı da böyledir diyor. Binaenaleyh azına çoğuna bakılmaz. Aklı baştan alan, yani insanı sarhoş eden her türlü içecek veya yiyecek kullanımı bu hadis-i şeriflerin muhtevasından anladığımız kadarıyla haramdır. Ama bunun işte vücutta bulunması meselesi, işte elinize kolonya döktünüz veya yaranın üzerine alkolle pansuman yaptınız. Bunlar bir pislik olarak namaza mani olurlar mı? Necasetten taharet dediğimiz pislikten temizlenme kavramının içerisine bir pislik olarak bunlar girer mi? Dediğim gibi burada Hanefiler bunun pis olduğuna dair ayrıca bir delil olması lazım geldiğini söylerler. Bu yönüyle de bunun necis olmadığını ifade ederler. Ama diğer mezheplerde bunun necis olduğu da ifade edildiğinden ihtiyata uygun olan, yani tedbire uygun olanın bu tür şeyleri kullandıktan sonra elimizi suyla yıkamamız. Mamafi bu kardeşimiz işte şampuanda böyle bir şeyden bahsediyor. Bunlar kullanıldıktan sonra efendim durulama suyuyla, orada söz konusu bir necaset olarak düşünülecek şey varsa o da suyla beraber çıkacak gidecek demektir. Bu noktada da çok vesveseye düşmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani az miktarda işte bir parfümde vesaire de bu tür şeylerin bulunması, bunlar ağızdan alınmadığı sürece, efendim vücuda zerk edilmediği sürece dışarıda kullanılması, evet kullanılmaması daha uygundur, ama kullanılması durumunda namazın sıhhatine, kabul olunmasına bir engel teşkil etmeyeceği söylenebilir. Allahu alem.
Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazıyor. Selamünaleyküm. Öğretmenim, Arabistan'da Türk okullarına görev yapmak istiyorum. Mülakat sınavına girmem gerekiyor. Mülakatta erkekler olacağı için bir kadının mülakata girmesi caiz midir? Orada yalnız yaşaması uygun mudur? Yani Suudi Arabistan'da görev yaptığı dönemde orada yalnız yaşaması uygun mudur diye soruyor hocam.
Tabii erkek kadın ilişkisini düzenleyen bir takım temel ilkelerimiz var. Bu ilkeler çerçevesinde bir ihtiyaç varsa, bir zaruret varsa erkek kadın ilişkisine müsaade ediliyor. Bu ilişkiden kastımız işte çarşıda, pazarda kadınlar alışveriş yapıyorlar, erkeklerden bir şey alıyorlar, bir şey satıyorlar, fiyatını soruyorlar, öğreniyorlar. Binaenaleyh bu tür ilişkilerde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin zamanından beri kadınların çarşılarda alışveriş yaptığını, erkeklerle muhatap olduklarını görüyoruz. Burada tabii belirleyici olan husus bunun resmi bir ilişki türünden olması. Bu resmi ilişkiden kastım da yani bir insanın ihtiyacını görmek için çarşıya, pazara gitmesi. Çarşıya, pazara giderken efendim başka bir maksat, başka bir art niyetle oralarda bulunmaması. Böyle olunca da bir ihtiyaç temini için dışarıya çıkmak söz konusu oluyor. Ama herkesin kendi psikolojik hali, sosyal hali farklıdır. Bu yönüyle de tarihimizde nice hanımefendiler var ki bunlar evlerinden dışarıya zaruret olmadıkça pek çıkmamışlar. Zaruret nedir? Efendim hastalanmış vesaire olmuş, birinin hastalanması münasebetiyle onun ziyaretine gitmiş gibi. Genellikle de ihtiyaçlarını da çarşı pazar hizmetini de kocasına veya yakınlarına gördürmüş. Ama her insan böyle olacak demek değil, her kadın böyle olacak demek değil. Bir ihtiyaç varsa bu ihtiyacı karşılamak için bir insan çarşıya, pazara, efendim doktora, eczaneye vesaireye gider. Hocaya da gider. Ancak el verir ki alternatifi olan yerler varsa buralarda alternatifi olan bayanlarla, hanımlarla muhatap olmaya çalışması, onun bu bilinçte ve farkındalıkta olması önemlidir. Mesela bir erkekle bir kadınla konuşmaktan daha ziyade, efendim iki tane eczacı var, biri hanım, biri erkek. Erkek olan erkek olanı, hanım olan hanım olanı tercih edebilir. Ama biri ucuz satıyor, biri pahalı satıyor. O zaman herkes kendi önceliğine göre bir davranış biçimi sergileyebilir. Şimdi bir imtihan münasebetiyle komisyona girecekse bu hanım kardeşimiz veya bir erkek kardeşimiz, komisyonda da hanımlar var. Burada bir ihtiyaca memnun olarak bu işi efendim yapmayı düşündüğü için Mekke, Medine, kutsal beldeler, ben burada hem bulunurum hem oranın manevi atmosferinden istifade ederim diye bir niyetle kendinde de liyakat görmüş, bu imtihanlara girmek istemiş. Bundan daha tabii, bundan daha doğal bir şey olamaz. Ama efendim ben bu imtihana veya işte bu komisyona farklı niyetlerle giriyorum mevzusu olursa o farklı değerlendirilir. Burada mesele bir imtihandır. İşte bu imtihanın veya bu seçmenin gereği olarak komisyona çıkması lüzum etmiştir. Bu bir tarafa değerlendirilir ise diğer mesele, önemli bir mesele, bir hanımın kendi memleketinden, akrabasından, tanıdıklarından uzak bir yerde tek başına kalması meselesi. Bu çok uygun bir mesele değildir. Çok böyle makbul bir durum değildir. Çünkü insan dediğimiz varlık birçok ihtiyacı olan varlıktır. Bundan dolayı da bir insanın bir yerde tek başına kalması erkek olsa bile uygun değildir. Kendi tanıdıklarının, bildiklerinin, kendi mahremlerinin, akrabasının olduğu yerlerde bulunmayı tercih etmesi gerekir. Mamafi sefer mesafesinde olan bir yolculuğa mahremsiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olan bir kadının çıkmasının uygun olmadığını söylüyor. Buraya giderken hadi diyelim ki bir yakını götürdü, kocası götürdü bıraktı veya oğlu götürdü, babası götürdü bıraktı. Burada kendi başına kalması, yabancı bir ülkede, yabancı bir muhitte kendi başına kalması bir yurttur. Efendim bir grubun içerisindedir. Bu biraz daha farklı bir mesele. Ama tek başına bir ülkede varlığını yürütebilecek olması doğrusu çok da tasvip edilebilecek bir şey değil. Burada bazen şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Efendim diyor, ben Ümre'ye gitmek istiyorum diyor. Kadın başıma Ümre'ye gidebilir miyim? Niye Ümre'ye gitmek istiyorsun? Çünkü Ümre çok sevap bir amel. Bu sevaptan ben mahrum olmak istemiyorum. Oysa Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözünü baş tacı edip mahremsiz sefer mesafesine, yolculuk mesafesine gitmeyiniz hadisini baş tacı edip evinde oturması veya kendi mahallesindeki camiye gitmesi daha sevap olacak, bunun değerlendirmesini yapamıyoruz. Burada temel mesele Cenab-ı Allah'ın bize çizmiş olduğu alanın dışına çıkmamaya gayret etmektir. Elbette zaruretler olur, ihtiyaçlar olur. Burada durum değişir ama normal zamanlarda Cenab-ı Allah erkeklere bir takım yükümlülükler yüklemiş. Kadınlara da bir takım yükümlülükler yüklemiş. Ama kadınlara yüklenen yükümlülükler erkeğe göre çok daha az olmuş. Bu yönüyle de kadınların hareket alanı iç bünyede olabildiğince geniş bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Erkeklerin hareket alanı dışa yönük geniş bir hareket alanı. Burada rolleri değişmeye kalkmamak lazım. Allahu alem.
Evet, Allah razı olsun hocam.
Siz bir şey soracaktınız herhalde.
Yok, estağfurullah. Yok. Sormayacağım efendim. Sizi bölmek istemiyorum, akıcı cevaplarınızı. Değerli hocam, başka bir dinleyicimiz Bey Bil İstiklal hakkında soruyor. Bu nedir diyor. Bir de katılım bankaları bununla işlem yapıyormuş. Bunun caiz olup olmadığını soruyor efendim.
Şimdi Bey Bil İstiklal dediğimiz şey, bey satış demek, istihlal de efendim rant elde etmek demek, kar elde etmek demek. Onu değerlendirmek, gallesini yani getirisini almak anlamına geliyor. Bu bir finansal çözüm olarak efendim Orta Asya'daki fakihlerimiz tarafından, bazı fakihlerimiz tarafından gündeme getirilmiş bir şey. Önce bil vefa olarak yani geri alım garantisiyle satış olarak çıkmış. Söz gelimi benim bir evim var. Bunu diyorum ki Basri Hocam 100 bin liraya size satayım. Ev sizin olsun ama bir sene sonra ben 100 bin lirayı getirdiğimde evi bana geri verin. Bu durumda ben sizin 100 bin liranızı alıyorum, kullanıyorum. Siz de benim evi alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Efendim bir sene sonra, iki sene sonra ben 100 bin lirayı getirdiğimde size 100 bin lirayı veriyorum. Efendim evi geri alıyorum. Tabii 100 bin lira deyince Türkiye gibi enflasyonist bir ortamda bu 100 bin lira bir sene sonra, iki sene sonra çöp olacak. Dolayısıyla bunu bugün için lira olarak düşünmeyin de işte 300 gram altın mukabilinde sattım. Elbette de altında da veya işte yabancı paralarda da bir enflasyon, bir değer kaybı söz konusu olabilir ama Türk lirası gibi olmuyor. Maalesef öyle bir kısır döngüye girmiş bulunuyor Türk lirası. Bunun da temelinde yatan sebep Allah-u Alem, Allah'a savaş açmak. Yani önce dedik ki nas var, nas var, faizin haram olduğuna dair nas var. Sanki bu nas faiz %100 olunca nas oluyor da %1 olunca, %2 olunca nas olmuyor. Allah çoğunu da azını da haram kılmış. Hasılı kelam Müslümanların finans ihtiyacı, para ihtiyacına bir çözüm olarak ortaya çıkmış. Adam evini satmış, karşılığında da parasını almış ama demiş ki ben bu parayı sana geri getirdiğimde evi bana vereceksin. Buna bey bil vefa demişler. İkincisi de bey bil istiğlal dedikleri şey de ben bu evi sana satıyorum, sen bu evi kiraya ver, kira getirisini al efendim. Sonra da ben parayı sana geri ödediğimde sen bana evi geri ver. Burada alışverişin ruhuna ters olan bir şey var. O da sattığımız bir mal üzerinde artık bir mülkiyetimizin, onun üzerine bir şart ileri sürmemizin anlamı yok. Yani ben sana bu telefonu sattım ama sen bu telefonu kullanmayacaksın. Böyle bir satış olmaz. Veya sana bu telefonu satıyorum ama uluslararası arama yapmayacaksın. Ne karışıyorsun kardeşim? İster uluslararası ararım, ister uluslararası ararım. Veya ben sana bu telefonu satıyorum, sen de bana gözlüklerini satacaksın. Türünden böyle şartlı satışlar çok kabul gören şeyler değil. Bundan dolayı ben sana bu evi satıyorum ama 3 sene sonra, 5 sene sonra bunu senden geri alacağım. Sen de bana satacaksın. Ben belki satmak istemiyorum, belki ben bu arada öldüm, bu mal çoluğuma çocuğuma kaldı veya ben bu arada paraya çok sıkıştım. Ne yapayım şimdi, sana söz verdik diye evi başkasına satmayayım mı? Veya daha iyi fiyat veren biri çıktı, bin bir türlü şey var. Dolayısıyla bazı alimler buna cevaz vermekle beraber çoğunluk alimlerin kanaati şu olmuş, bu faizli para alma muamelesine dolan başlı bir yol olarak görünüyor. Yani ben senden 100 lira alacağım efendim. Sana 120 lira verecektim. Bu faiz olacaktı. Onun yerine 100 liraya sana evimi sattım. Sen onu kiraya veriyorsun efendim veya kendin oturuyorsun. Buradan istifade ediyorsun. 20 lira 30 lira istifade ediyorsun. Sonra ben parayı getirince evi senden alıyorum. Bu bir yönüyle böyle değerlendirilmiş, bir yönüyle de bir rehin olarak değerlendirilmiş. Yani ben sana 100 bin lirayı veriyorum, karşılığında da evi rehin olarak alıyorum. Peki rehin aldığın evi kullanabilir misin? O rehinden istifade edebilir misin? Genelde fakihlerimiz rehinden istifade edilmeyeceğini söylerler. Çünkü rehinden istifade ettiğin zaman bu borç işlemi bir faizli işleme dönüşebilir. Hasılı kelam, bu işleme pek iyi gözle bakmamışlar. Ama öyle bir döneme denk geldik ki maalesef bu dönemde kimse kimseye borç vermiyor. Daha doğrusu kimse kimseye karşılıksız bir iyilik yapma eğiliminde değil. Şöyle ki adamın efendim şöyle ifadesi oluyor Basri Hocam. Diyor ki bir yerde diyor bir arsa var diyor. Bu arsanın normalde değeri 100 bin dolar ama diyor oradaki abi çok sıkışmış 20 bin dolara verecek. Benim de diyor 10 bin dolarım var, 10 bin dolar bana borç verir misin? Halbuki normalde bu tür şeylerde ortaya çıkış biçimi senin de 10 bin doların varsa burayı ortak olarak alalım. Dolayısıyla yarın 20 bin dolara aldığımız yeri 100 bin dolara satacak olursak yarı yarıya sen de kâr et ben de kâr edeyim. Ama öyle olmuyor da efendim sen bana borç ver türünden oluyor. Bu sefer de diyor ki ben sana niye karşılıksız borç vereyim? O zaman ben sana 10 bin dolar veririm ama işte şu saat üzerinden bir hileli hurdalı iş yapalım. Böylelikle ben 10 bin verdiğimi 15 bin olarak geri alabileyim türünden bir eyleme iş evrilmiş oluyor. Beybil istihlal de böyle bir şey. Nihayetinde evi geri almak şartıyla sattığınızda burada temel belirsizlik noktası şu. Satarken veya alırken 100 bin liraya aldınız. Ama satın alacağınız zaman bu evin fiyatının ne olacağı belli değil. Binaenaleyh o zaman evin fiyatının ne olacağı belli olmayınca bugünden yarına o eve bir fiyat biçiyorsunuz. Bu bir. İkincisi adamın mülkiyetini kısıtlıyorsunuz. Mülkiyet temel insan haklarından biridir ve kısıtlanmaz. Yani ben senden evi satın almışım ama satamıyorum. Niye? Çünkü sen her ne vakit istersen parayı getirip geri alacaksın evi. Bu gibi çekincelerden dolayı pek buna sıcak bakılmamış. Binaenaleyh bunlardan uzak durmak lazım gelir. Bunun yerine dinimiz ortaklık yapılmasını emrediyor. Ortaklık yapmanın da işte ülkemizde bir takım acı tecrübeler olmuş. Paralar çarçur edilmiş. İnsanlar efendim çok kar veriyor diye bir takım şirketlere bilinçsizce ortak olmuşlar. Hatta efendim dolara, euroya %20, %30 karlar verilmiş yıllık. Millet %5 de konvansiyonel bankalardan faizli kredi çekmiş. Nasıl olsa %30 alacağım demiş. Getirmiş burada şirketlere yatırmış. Ondan sonra bu şirketler iflas edince de efendim geriye bir şey kalmamış. Böyle kötü tecrübelerde insanlarda ortaklık duygusunu köreltmiş. Dolayısıyla bu tür alternatif pansuman tedbirlere yönelmeye başlamışız. Ama bunlar patika sokaklara girme çabalarıdır. Bunların yerine Müslümanların ne yapıp edip düzgün şirketler oluşturmaları, çok ortaklı fonlar oluşturmaları ve gerçekten de bu fonları dürüst, şeffaf bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir. Ticaret olduğunda kar da var, zarar da var. Dolayısıyla bu ticareti Cenab-ı Allah helal kılmış ama faizi haram kılmıştır. Yani faiz ile ticaretin arasındaki en temel ayraç ise ihtiyacınız var bir şeyi satın alıyorsunuz. Yani eve ihtiyacın var evi satın alıyorsun. İhtiyacın olan bir şeyi satın alırken onu 3 yıllığına 5 yıllığına almıyorsun. İhtiyacın olduğu sürece kullanmak üzere alıyorsun. Ama senin paraya ihtiyacın var. Evi satmak istemiyorsun. Para edinebilmek için evini satıyorsan burada ortada bir para ticareti dönüyor demektir. Bundan uzak durmak lazım. Çünkü bu tür şüpheli şeyler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadiste de ifade ettiği gibi helal bellidir, haram bellidir. Bir takım şüpheli şeyler vardır. Bu şüpheli şeylerden kaçanlar, kaçınanlar dinlerini muhafaza etmiş olurlar. Yoksa Allah muhafaza etsin. Şüpheli şeylerin etrafında dolaşanlar harama bulaşabilirler. Cenab-ı Allah hepimizi haramdan uzak eylesin.
Amin hocam. Allah razı olsun. Efendim şimdi şöyle bir soru bize ulaşmış. Futbolcuların gelirleri helal ve temiz midir?
Şimdi hangi meslek gelirinin helal veya haram olduğu yapılan işin mahiyetine göre değişir. Yani bir işi yapmak haramsa onun getirisi de haramdır. Söz gelimi biri bacağını açıyor. İnsanlar onu seyrediyorlar. Bu kişinin bacağını açması, insanların onu seyretmesi caizse buradan gelen getiri de caizdir. Ama onun bacağını açması, insanların onu seyretmesi caiz değilse buradan gelen gelir de haram olur. Söz gelimi işte bir maddeyi tüketmek haramsa, içmek, yemek haramsa onun ticaretini yapmak da haramdır. Oradan gelen gelir de haram olmuş olur. Bu yönüyle efendim futbolcunun yaptığı şey nedir? Bir işte yuvarlak meşinin etrafında dolaşmaktır. Bu bir kira akdi olarak değerlendirilecek olursa, yani ben bir işçi olarak sizin kulüpte çalışıyorum. Aylıkta şu kadar para alıyorum. Burada otur antrenman yap diyorsunuz, oturuyorum. Şurada topa vur diyorsunuz, vuruyorum. Topa vurmakta bir sakınca var mıdır? Yok. Yani topa vurduğunda ayağın kırılmıyorsa, bir şey olmuyorsa bir sakınca yok. Topun etrafında dönmekte, yani sakınca yok derken, haram mıdır? Değildir. Topun etrafında dönmek, 11 tane adamın bir ona pas atması, bir buna pas atması haram mıdır? Değildir. Ama boş işlerle meşgul olmak, vakit harcamak, efendim insanların vakitlerini heder etmek, onun etrafında oluşan bir futbol endüstrisi var. Bunun içerisinde kumarından tutun da şikesine, şununa bununa kadar bir sürü haramlar var. Bu haramların içerisinde olmak ister istemez bu geliri de problemli hale getirmektedir. Dolayısıyla aklı başında bir Müslümanın heves edeceği, tamah edeceği bir şey değildir. Cenab-ı Allah bizleri uzak eylesin. Helalinden en helal olan şey de kişinin alın teriyle kazanmış olduğudur. Diyeceksiniz ki yani futbolda alın terinin en alası
ama
var.
Ama hocam şöyle şey yapalım, yani genişletelim biraz soruyu. Yani bunu bütün sporlara teşmil edemeyiz değil mi? Yani burada yani özellikle her bir sporda, spor dalında farklı. Yani futbol en çok şu anda hani.
Tabii edemeyiz. Yani bir takım spor dalları var ki bunlar insanın zihinsel, bedensel gelişimine katkı sağlayan şeylerdir. Efendim bunlar insanların ruhi gelişimlerine katkı sağlayan şeylerdir. Bunları istisna tutmak gerekir. Evet. Ha bunlar da bir kumara alet edilebilir mi vesaire yapılabilir mi? Onlar da yapılabilir. Dolayısıyla burada yapılan eylemin meşru faydaları var mı yok mu? O noktayı nazardan bakmak lazım. Futbolun da meşru faydaları olabilir. Yani nihayetinde insanlar futbolla stres atıyorlar vesaire yapıyorlar. Fakat zararları ve yararları bir araya getirildiğinde genelde devletler futbolu olduğunca desteklerler. Böylelikle halklar bir şekilde futbol konuşarak gündelik hayatlarını geçirirler. Efendim hayat pahalılığı, yönetimdeki yolsuzluklar vesaireler gündem dışı kalmış olur. Düşünsenize yani futbol gibi bir afyonun olmadığını, insanların bununla uyuşturulmadığını, o zaman insanlar daha farklı şeyleri sorgulamaya başlayacaklar. Bu da pek kimsenin isteyeceği bir şey değil.
Evet. Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.